Ayrım 9.
Yalnız kalmayacaktı. Eğer bir gün Tanrı'nın habercisi kuzeyin o suskun ıssızlığını aşarsa, onlar Tanrı'nın beyaz, büyük tahtının önüne el ele çıkacak ve yargılanacaklardı. Hesap vereceklerdi Tanrı'ya. Percy Cuthbert gözlerini yumdu ve kendini karanlık bir uykunun kollarına bıraktı. Beyaz sessizlik. Mason ağzındaki buz kırıntılarını tükürdü. Sonra üzgün gözlerle köpeğe bakarak, "Carmen taş çatlasa 2 gün daha dayanır," dedi. Sonra hayvanın tırnakları arasında acımasızca kas katı kesilmiş olan buzları kemirmek için ayağını ağzına aldı. İşi bitip de hayvanı kıyıya iterken, "Bunun gibi kibar adlı hayvanların işe yaradığını hiç görmedim," dedi. "Böylelerinin canı burnundadır. Sıkıyı görünce tahtalı köyü boylayıverirler hemen. Kasiyer, sivaş ya da husky gibi doğru dürüst adı olan köpeklerden böyle çıt kırıldımların çıktığı görülmüş şey midir hiç? Ne gezer efendim? Al işte şu şokum örneğin." Tam o sırada zayıf hayvan birdenbire yerinden fırladı. Dişleri Mason'un gırtlağını yaladı, geçti. "Bak sen, ısıracaksın öyle mi?" Kamçının sapı ile köpeğin kulak tozuna ölçülü bir darbe indirdi. Ağzından salyalar akan hayvan mızıldanarak karlara yuvarlandı. "Ne diyordum? Ha, şu şokumu görüyorsun işte. Köpek dediğin böyle olur. Kalıbımı basarım, hafta sona ermeden Carmen'i gövdeye indirecektir. Bak dediydi dersin." Malamut Ekit, buzları çözülsün diye ateşe koydukları peksimeti ters yüz ederken, "Bana sorarsan," dedi, "yolculuğumuz sona ermeden asıl biz şokumu gövdeye indireceğiz. Öyle değil mi Ruth?" Kızılderili kadın bir buz parçasıyla kahveyi karıştırıyordu. Bakışları Malamut Ekit, kocası ve sonra da köpekler arasına gidip geliyordu. Ama soruyu karşılıksız bıraktı. Çünkü bu öylesine apaçık bir gerçekti ki lafını etmek bile gereksizdi. Yapmaları gereken 200 millik yolculuk boyunca kendilerine topu topu 6 gün yetecek kadar kumanyaları kalmıştı. Kadın ve iki adam ateşin başında oturarak katıksız peksimetlerini yemeye başladılar. Öğle yemeği için konakladıklarından köpekler üstlerinde koşumlarıyla hemen oracığa uzanmış yatıyorlar ve her lokmaya ağızlarının suyu akarak bakıyorlardı. Malamut Ekit, "Bundan sonra öğle yemeği yok," dedi. "Hem köpeklerden de gözümüzü ayırmamalıyız. Gitgide azıtıyorlar. İlk fırsatta insanı paramparça edebilirler." Mason durup dururken laf olsun diye, "Bir zamanlar kilisede pazarları vaaz verirdim," dedi. Gözlerini dikmiş buhar çıkaran makosenlerini inceliyordu dalgın dalgın. Ama Ruth fincanını doldururken bu dalgınlığından sıyrıldı. "Şükürler olsun ki dünya kadar çayımız var. Tennessee'de çay yetişirdi, görmüştüm. Şimdi şöyle sıcacık bir mısır çorbasına neler vermem neler. Ama boş ver Ruth, nasıl olsa açlığım da makosen giyme ihtiyacım gibi uzun sürmeyecek." Bu sözler karşısında kadının üzüntüsü yok oldu. Gördüğü ilk beyaz adam, kadına basit bir yük katırıymış gibi davranmayan ilk erkek olan beyaz efendisine sevecen gözlerle baktı. Kocası yalnızca kendilerinin anladığı o çetrefil dille konuşmasını sürdürdü. "Evet Ruth, şuradan paçayı sıyırıp da kapağı dışarıya atıncaya dek sık dişini hele. Beyaz adamın kayığına bindik mi, ver elini tuzlu su. Oraya gideceğiz, o berbat sulara, kaba sulara. Kocaman dağlar hop oturur hop kalkar orada. Hem de öyle geniş, öyle uzakta ki. Git babam git, 10 uyku, 20 uyku, 40 uyku boyu, git ha git." Parmaklarıyla günleri saymaya çalışıyordu. "Yanın yören hep su, hep o berbat su. Derken kocaman bir köye gelirsin. Çok, hem de pek çok insan vardır orada. Gelecek yazın sivrisinekleri kadar çok. Kulübeleri yüksek mi yüksek. Ben diyeyim 10 çam, sen de 20 çam. O kadar ki yüksek. Hius kokum." Ne yapacağını bilmez bir halde duraladı bir an. Malamut Ekit'e yalvaran gözlerle baktı. Sonra bir görevi yerine getirircesine el işaretiyle 20 çamı üst üste koydu. Malamut Ekit ona bakarken bıyık altından gülümsedi. Ama Ruth'un gözleri fal taşı gibi açılmış, hayranlık ve sevinçle aydınlanmıştı. Çünkü adamın kendisiyle alay ettiğini sanıyor, böylesine bir tenezzül bile kadıncağızın yüreğini sevinçle dolduruyordu. Sonra bir kutuya biniyor ve hop yukarı çıkıyorsun. Bunu daha iyi göstermek için boş fincanını havaya attı ve düşerken ustaca tuttu. Ve hop aşağı inersin. Hey gidi büyük doktor adamlar. Sen Fort Yukon'a gidersin, ben de Arctic City'ye. 25 uyku. Yolda uzun bir tel var. Ben şöyle bir yakalarım. Derim ki, ne var ne yok Ruth? Sen de bu benim sevgili kocacım mı dersin. Ben he ya derim. Sen ekmeği iyi pişiremiyorum, soda bitti dersin. Ben de şöyle derim. Unun altındaki kovuğa bak, hoşça kal. Sen de dediğim yere bakar, elinle koymuş gibi bulursun. Hem de bu sırada sen ta Fort Yukon'dasın, bense ta Arctic City'de. Hey gözünü sevdiğim doktor adamlar. Bu peri masalını dinlerken Ruth'un öyle saf saf bir gülümseyişi vardı ki iki adam da makaraları koyverdi. Ama tam bu sırada olduklarında salladı. Haydi Baldi, haydi. Köpekler havlamaya başlayınca elindeki sopayla kızağı saran buzları parçaladı. Ruth ikinci kızağı sürüyordu. Malamut ekidi ise Ruth'a yardımcı olarak onun ardı sıra ilerliyordu. Taşı sıksa suyunu çıkaracak kadar güçlü kuvvetli ve vahşi olmasına karşın yine de zavallı hayvanları kırbaçlamaya kıyamıyor, bir köpek sürücüsünde ender rastlanır bir sabırla hayvanların suyuna gidiyor, dahası onların bu acınası düşkünlükleri karşısında onlarla birlikte yanıp yakınıyordu. Kızağı yürütmek için bir süre boşu boşuna uğraştı durdu. ''Hadi kımıldanın bakalım zavallı topal hayvancıklar'' diye mırıldandı. En sonunda sabrının karşılığını gördü. Köpekler acı acı mızıldanarak arkadaşlarına yetişmek üzere ileri atıldılar. Kimse ağzını açmıyordu artık. Konuşma filan yoktu. Çünkü zorlu yolculuk böylesine gereksiz bir güç yetimine izin vermezdi. Yolculuk sırasındaki onca öldürücü işler yetmezmiş gibi Northland yolunun kötülüğü de cabadır. Bir günlük yolu sessiz sedasız, gürültüsüz patırtısız alan adam mutludur. Eğer bu yol daha önce çiğnenerek açılmış bir yol ise tabii. Bütün bu çileli işler içinde çiğnenmemiş bir yolu aşmaktan daha beteri yoktur. Büyük kar ayakkabısı her adımda diz boyu karlara gömülür. Bu durumda kar ayakkabısını dimdik yukarı, ta kar yüzeyinin iyice üstüne çıkıncaya dek kaldırmak zorundadır insan. Bu işin acemesi olan biri eğer rastlantı eseri ayakkabılarıyla tehlikeli yerlere basmaz da bu kalleş yolun üstüne boylu boyunca uzanmasa bile daha 100 adım gitmeden yorgun argın ve bitkin bir durumda bu işi bırakacaktır. Ama bütün bir gün boyunca köpeklerin önü sıra kazasız belasız yol almayı başarmış biri ise her türlü anlayışın üstünde bir gönül rahatlığı ve gururla battaniyelerinin arasına kıvrılabilir. Böylesine upuzun bir yolda 20 uyku boyu yolculuk yapan bir insana ilahlar bile parmak ısırır. İkindi ilerliyordu. Suskun yolcular beyaz sessizliğin verdiği korku ile kendilerini tümüyle işlerine kaptırmışlardı. Doğanın heybesinde insanoğlunu kendi ölümcüllüğüne inandıracak binbir türlü tuzak gizlidir. Gürül gürül çağıldayan deli ırmaklar, zincirinden boşanmış korkunç kasırgalar, yer sarsıntıları, gök gürültüsü, ama bütün bunların içinde en korkuncu, insanı en çok şaşkına çevireni o gizemli görünüşüyle beyaz sessizliktir. Kıpırdayan hiçbir şey yoktur beyaz sessizlikte. Gökyüzü daha bir açılır, hava bakırdanmış gibi parlar. Küçücük bir fısıltı bile günahmış gibi gelir adama. İnsan kendi sesinin gürültüsünden ürker, utanç ve korku düşer içine. Ölü bir dünyanın hayalet çölünde yolculuk eden biricik yaşam zerresi olduğu için bu cüretine şaşar kalır. Yaşamının bir hortlak yaşantısından öte bir şey olmayacağını düşünerek ürperir. Farkında olmaksızın doğan garip düşünceler kaplar içini ve her şeyin üzerine bir gizem perdesidir iner. Gün böylece geçti. Irmak geniş bir yay çiziyordu. Mason köpekleri kestirmeden sürdü. Ama hayvanlar dik yokuşun başına gelince durakladılar. Ruth ile Malamut Ekit kızakları arkadan ittiler. Yine de kızak ikide bir aşağı kayıyordu. Bunun üzerine el birliğiyle çalışmaya başladılar. Açlıktan bitkin düşen zavallı hayvanlar son güçlerini harcayarak büyük bir çaba gösterdiler. En sonunda kızak yokuşun tepesine ulaştı. Ama bu arada en öndeki köpek Maso'nun kar ayakkabılarını parçalayarak arkasındakileri sağa doğru çekti. Sonuç yürekler acısıydı. Mason yere yuvarlanmış, köpeklerden biri düşmüş ve kızak her şeyi kendisiyle birlikte sürükleyerek yine gerisin geri yokuş aşağı kaymıştı. Kamçı şırak diye şaklayarak köpeklerin arasına en çok da düşmüş olan köpeğin vücuduna vahşice indi. Malimutekit, ''Ne olur yapma Mason'' diye yalvardı. ''Zavallı hayvan can çekişiyor zaten baksana. Dur da benimkileri öne koyalım.'' Ama Malamutekit derdini anlatıncaya dek Mason'un kamçısı çoktan fırlamış ve suçlu hayvanın vücuduna dolanmıştı bile. Carmen, çünkü bu Carmen'di, karlar arasına serildi. Yürek parçalayıcı bir çığlık kopardı ve sonra yan yattı. Korkunç bir andı bu. Yolculuğun tatsız, tüyler ürpertici bir olayıydı. Can çekişmekte olan bir köpek ve öfkeli iki arkadaş. Ruth'un kaygılı gözleri iki adam arasında mekik dokuyordu. Malimutekit gözlerinde suçlama çığlığı ile öbürüne bakmakla yetindi. Sonra köpeğin üzerine eğildi. Kayışlarını kesti. İşleri yoluna koyduktan sonra yeniden yola koyuldular. Yaralı köpek sürüne sürüne arkalarından geliyordu. Yaralı bir köpek yürüyebildiği sürece öldürülmezdi. Kampa kadar sürüklenebileceği düşüncesiyle ona böyle bir şans tanınırdı. Mason bir an için öfkesine kapıldığı için pişmandı. Ama tükürdüğünü yalamayacak kadar da dediğim dedik biriydi. Havada asılı tehlikeden habersiz, kafilenin başında ilerliyordu şimdi. Sık ormanlık bir alanda yol alıyorlardı. Yolun 50 adım kadar ötesinde koskocaman bir çam ağacı vardı. Kuşaklardan beri oracıkta yükselip durmuştu. Ve alın yazısı kuşaklardan beri ona belirli bir son hazırlamıştı. Öyle bir son ki belki de Mason'unkinin tıpkısı. Mason, makoseninin çözülmüş bağcığını bağlamak için durdu. Kızaklar da durdu. Köpekler sessizce uzandılar. Ortalıkta gizemli bir durgunluk vardı. Her yanı buzlarla sarılı ormanda çıt çıkmıyordu. Dış dünyanın soğuk sessizliği doğanın yüreğini dondurmuş, titreyen dudaklarını mühürlemişti. Havayı bir ıslık sesi yaladı. Ama onlar bunu işitmediler. Hareketsiz boşlukta bir kımıldanışın uyarısını sezinler gibi oldular. Yılların ve karların ağırlığıyla yüklü dev ağaç, yaşam trajedisinde son rolünü oynadı. Mason kendisine uyaran çatırtıyı işitti. Kendini hemen yana atmaya çalıştı. Gel gelelim daha fırlamaya kalmadan, yarı ayaktayken darbeyi sırtına yedi. Birdenbire patlak veren bir tehlike ve çabuk bir ölüm. Malamutekit ne kadar da çok karşılaşmıştı bununla. Buyruklarını verip işe koyulduğunda cam pürenleri hala titreyip duruyordu. Kızılderili kadın diğer birçok beyaz kardeşleri gibi ayılıp bayılmaya kalkmadı. Gereksiz yere ağlayıp sızlayarak nefes de tüketmedi. Malamutekit'in buyruğu ve kocasının iniltisini dinleyerek hemen tüm ağırlığıyla Manevela'nın üstüne yüklendi. Böylece ağacın basıncını biraz olsun azalttı. Bu sırada Malamutekit baltasıyla ağaca saldırıp duruyordu. Keskin çelik donmuş ağaç gövdesine neşeyle iniyor, her vuruşta belli belirsiz boğuk bir soluk, odun kesicinin hıh hıh sesi işitiliyordu. Malamutekit en sonunda ağacın altından çıkarabildiği insan kalıntısını karlar içine yatırdı. Kadının yüzündeki sessiz acı, arkadaşının çektiği acıdan daha da beterdi. Hem umutlu hem de umutsuzluk okunan gözlerle bakınıyordu. Öyle pek bir şey konuşulmamıştı aralarında. Kuzeyin insanları boş lafın karın doyurmazlığını ve işin paha biçilmez değerini pek erken öğrenirler. Sıfırın altında 60 derecede bir adamın karlar içinde 1-2 dakika yatıp da hala yaşayabilmesi olanaksızdır. Bu yüzden kızağın bağları hemen çözüldü, yaralı adam kürklere sarılıp sarmalandı ve yatırıldı. Yattığı yerin hemen önünde kazaya yol açan devrik ağacın dallarından yakılma bir ateş yanmaktaydı. Başucunda sıcaklığı az çok tutan bir parça çadır bezi geriliydi. Ölümle koyun koyuna yatan insanlar sıralarının gelme zamanını iyi bilirler. Mason'un cıcığı çıkmıştı neredeyse. Şöyle gelişigüzel bir yoklamayla bile anlaşılıyordu bu. Sağ kolu, bacağı ve bel kemiği kırılmıştı. Belden aşağısı tutmuyordu. Büyük bir olasılıkla iç organları da zedelenmişti. Hala yaşadığını gösteren tek belirti ara sıra çıkardığı iniltilerdi. Umut yok, elden de bir şey gelmiyor. Gece ağır ağır gelip çatan acımasız gece. Rut'un kara yazısı, soyunun umutsuz sabrı. Ve bakır tenli yüzüne yeni yeni çizgiler yerleşen Malamut Ekit. Aslında Mason ikisinden de daha az acı çekiyordu. Şimdi o Doğu Tennessee'de Great Smoky dağlarında gezip tozuyordu çünkü. Çocukluk günlerini yeniden yaşıyordu oralarda. Saçma sapan laflar ediyor, gölleri, avları, bostan hırsızlıklarını sayıklıyordu. Artık neredeyse büsbütün unutulmaya yüz tutmuş olan Güney dilinin o tatlı ezgisi her şeyden daha çok coşturuyordu insanı. Rut'un anlayamadığı bu sayıklamaları Malamut Ekit anlıyor ve bunları ta içinde yüreğinin derinliklerinde duyuyordu. Tıpkı uygarlığın ifade ettiği şeylerden yıllar yılı uzak kalmış birinin duyabileceği gibi. Sabahla birlikte yaralı adamın bilinci de yerine geldi. Malamut Ekit belli belirsiz mırıltıları daha iyi işitebilmek için Mason'un üstüne daha çok eğildi. Tanana'da tanıştığımız zaman anımsıyorsun değil mi? Bu kış 4 yıl olacak. O zamanlar pek umursamazdım onu. Neden dersen, her şeyden çok güzelliğine tutkundum da ondan. Ama biliyor musun, şimdi anlıyorum Rut'un değerini. İyi bir eş, çok iyi bir karı olmuştu bana. Başım ne zaman sıkışsa onu hep yanı başımda bulurdum. Bilirsin, alışveriş dedin mi kimse eline su dökemez onun. Nukluk Yeto'daki kıtlık dönemini anımsar mısın? Ya haber getirmek için kış bastırmadan önce koşmasını? Doğrusu ya bana iyi bir eş, öteki karımdan çok daha iyi bir eş oldu. Bilmiyordun değil mi daha önce evlenmiş olduğumu? Öyle ya, bundan hiç söz etmemiştim sana. Bizim orada bir kez denemiştim işte. Zaten şimdi bu yüzden buralardayım. Birlikte büyümüştük onunla. Boşansın diye fırsat vermek için kapağı buralara attım. Ve o da boşandı. Ama bunun Ruth'la bir ilgisi olduğunu sanma sakın. Onu alıp önümüzdeki kış Amerika'ya döneyim diyordum. Gel gör ki iş işten geçti artık. Onu ailesinin yanına yollamayayım Ekit. Bir kadının baba ocağına dönmesi zor şeydir. Düşün bir kez. 4 yıl var ki bizim pastırmamızı, fasulyemizi, unumuzu, kuru meyvelerimizi yemeye alıştı. Şimdi tutar da kuru kuruya balık ve geyik etiyle nasıl yaşar? Bizim yollarımızın kendi kabilesinin keçi yollarından daha iyi olduğunu öğrendikten sonra gerisin geri baba toprağına dönmek Rut'a ölüm gelir. Ona göz kulak ol Kit. Hatta niye sen... Ama yo, sen oldun bittin utangaçsındır onlara karşı. Sahi yahu, sen bu ülkeye geliş nedenini hiç anlatmadın bana. Onunla ilgilene mi? Sevgini esirgeme. İlk fırsatta Birleşik Devletlere yolla onu. Ama canı isteyince yine geri dönebilsin. Yerini yurdunu özleyebilir bakarsın. Şu bebek var ya hani, işte o bizi sımsıkı bağladı birbirimize Kit. Umarım oğlan olur. Düşünebiliyor musun Kit? Benden bir parça o. Bu topraklarda kalmaması gerek. Hoş, kız olursa nasıl olsa kalamaz zaten. Kürklerimi satıp savarsın. Su içinde $5,000 eder. Bir o kadar da kumpanya da var. Seninkilerle birlikte benim maden hisselerini de işletirsin. Oğlumun iyi bir öğrenim görmesi için elinden geleni yap Kit. Bundan daha önemlisi de sakın buralara gelmeye kalkmasın. Bu ülkede yaşamak beyaz insanların harcı değil. Ben ölmüş sayılırım Kit. Çok 3-4 uykuluk bir ömrüm kaldı. Siz yolunuzdan kalmayın sakın. Yola devam etmeniz gerek. Unutma, o benim karım, benim oğlum. Hey tanrım, öyle istiyorum ki oğlum olmasını. Benim yanımda çakılıp kalamazsınız. Emrediyorum. Ben son demlerini yaşayan ben. Size emrediyorum. Yolunuza devam edin. Malamut Ekit Mason'u kararından döndürmeye çalıştı. 3 gün izin ver bana. Kim bilir belki de iyileşirsin. Bakarsın beklenmedik bir şey olur. Olmaz. Yalnızca 3 gün. Yola devam etmeniz gerek. 2 gün. Bunlar karım ve oğlum Kit. Böyle bir şeyi nasıl istersin benden? 1 gün. Hayır. Siz. Ama yalnızca 1 gün. kumanyayı idare edebiliriz. Hem bakarsın bir geyik de vurabilirim. Yo, olmaz. Peki. Ama bak, yalnızca bir gün. Bir dakika bile fazla değil. Ve sakın unutma Kit. Beni yapayalnız bırakmayın böyle. Tetiğe şöyle bir asıldın mı tamam. Anlıyorsun ya. Düşün bir kez, düşün. Kendimden bir parça ve ben onu göremeyeceğim. Çağır Ruth'u buraya gelsin. Vedalaşmak istiyorum onunla. Oğlumuzu düşünmesini, benim ölümümü beklememesini söyleyeceğim. Bunu benim ağzımdan duymazsa belki seninle gitmeyi kabul etmez. Elveda dostum, elveda. Kit, can çekişen adamın sönmekte olan gururunu ve son titrek sözlerini duymak için iyice eğildi. Kusuruma bakma, çok üzgünüm Carmen için. Anlıyorsun ya. Malumute Kit, gözü yaşlı kızılderili kızı kocasıyla baş başa bıraktı. Kar ayakkabılarını giydi, tüfeğini koltuğunun altına kıstırarak ormana daldı. Kuzey'in derin acılarına yabancı sayılmazdı ya, hiç böylesine zorlu bir durumda da kalmış değildi şimdiye dek. Aslında basit bir aritmetiksel sorunla karşı karşıyaydı. Ölümü kaçınılmaz bir canlıya karşı yaşama olasılığı olan 3 canlı. Ama yine de bocalıyordu işte. 5 yıldır omuz omuza, derede, tepede, kamplarda, madenlerde, sellerde, kıtlık dönemlerinde ölümle burun buruna gelerek sıkı bir arkadaşlık bağı kurmuşlardı aralarında. Bu bağ öylesine sağlamdı ki aralarına ilk girdiği zamanlar Ruth'a karşı için için kıskançlık bile duymuştu. Ama bu bağı kendi elleriyle koparıp atmak zorunda kalmıştı şimdi. Bir geyik, yalnızca bir geyik avlayabilmek için dua ediyordu. Ama görünüşe bakılırsa tüm hayvanlar çekip gitmiş olmalıydı buralardan. Karanlık basarken bitkin bir durumda sürünerek kampa döndü. Eli boş, yüreği sıkıntılıydı. Birden köpeklerin havlayışını ve Ruth'un çığlıklarını işiterek hızını artırdı. Kampa geldiğinde Ruth'u hırlayan köpeklerin arasında buldu. Kızın elinde bir balta vardı. Efendilerine karşı ayaklanan hayvanlar yiyeceklere saldırıyordu. Tüfeğin dipçiğini kullanarak o da kavganın arasına daldı. Tüfekle balta bir inip bir kalkıyor, düzenli aralıklarla sakınıyor ya da vuruyor, içlerine kan bürümüş gözler, ağızlardan akan salyalar ve çevik vücutlar parlıyor, insan ile hayvan varılabilecek en acı sonuca bir an önce ulaşabilmek için kıyasıya savaşıyordu. Sonunda köpekler yenik düştü. Yaralarını yalayarak ateşten saçılan aydınlığın bir kıyısına çekildiler ve yıldızlara karşı acı acı uludular. Ellerinde kalan tütsülenmiş balığın tümünü de yiyip bitirmişlerdi. Şimdi önlerindeki bu 200 millik ıssızlıkta yiyecek olarak topu topu 2-3 kilo kadar unları kalmıştı.